Herkese merhaba. İkinci Mesleğim Podcast'inin 8. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Emin Gök. Kendisinin psikolojiyle başlayan, felsefeyle devam eden, en nihayetinde elektronik müzisyenliğe varan bir hikayesi var. Müzik benim çevremde birçok tanıdığım insanın diyeyim, tam zamanlı olarak cesaret edemediği bir kariyer yolu. Her ne kadar gönüllerinden bu geçse de bu bağlamda bu bölümün birçok kişiye ilham olabileceğini düşünüyorum. Umarım keyifle dinlersiniz. Merhaba Emin.
Merhabalar. Merhabalar.
Ne haber?
İyi. Bir pazar günü ne olabiliyorsa İstanbul'da. Senden ne haber?
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Aynen bir pazar günü Londra'da ne olabiliyorsa diyeyim. Çok uzatmadan ilk sorumuzla başlayalım. Emin Gök kimdir?
Emin Gök kimdir? Emin Gök sesle uğraşan ve bunu daha müzikal olarak, yer yer tekstürel olarak kompozisyonlar halinde ortaya koymaya çalışan bir sanatçıdır diyelim. Sanatçı kelimesi birazcık böyle fazla dolu bir kelime olduğu için onu hemencik böyle pat diye kullanasım gelmiyor bazen ama evet.
Ama kullandık galiba. Peki buraya konuk olduğuna göre senin de bir meslek değiştirme ya da iş değiştirme hikayen olduğunu biliyoruz. Bize birazcık meslek değiştirme hikayenden ve kendinden bahsedebilir misin? Yol nereden nereye gitti? Nasıl sanatçı olduk?
Ya üniversiteye girmeden önce zaten müzik yapmak istediğime o zamanlar rock tabii karar vermiştim çoktan. Fakat böyle bizde olan klasik Türk mantığıyla işte bir üniversite okunmalı ki aslında benim kişisel şeyimde davamda iyi ki okunmuş diyorum geri dönüp baktığımda ama okunmalı değil illa okuman lazım falan demişlerdi. Ve o sırada psikoloji ilgimi çeken tek alandı. Felsefeydi daha çok aslında ama felsefe hocam bana işsiz kalacaksın yapma dediği için felsefe yerine psikolojiyi şey yaptım. Daha sonra üniversitenin yarısında falan ilk kısa çalarımı kaydetmek istediğimde, evde kaydetmeye başladığımda yine okulu bırakmak istedim ve bir bıraktım gibi bir şey oldu zaten gitmedim falan ama sonunda bu da ailemle aramda bir patlamaya yol açtı. Babam yine her türlü işte bunu bitirmen lazım falan filan tabii tabi olduğum bir insandı o zamanlar biraz daha. Dedikten sonra bitirmeye karar verdim. Çok sevdim böyle yarısından sonra üçüncü, dördüncü senesinde bir Stockholm sendromu mu bilmiyorum yani. Neden şey yaptığımı hatırladım yani. Neden böyle sevip ilk seçtiğimi hatırladım, sevdim. Üstüne bir de felsefeyi çok seviyorum diye bir de yan dal yaptım. Sonra bir de dedim ki anlamsız bir şekilde ben felsefe master'ı yapacağım. Çünkü çok yakın bir arkadaşım vardı, o da felsefe okuyordu. Ve şey diyorduk yani ne yaparsak yapalım bunun temelini oturtmak için felsefe öğrenmemiz gerekiyor. Bu hayattaki en önemli yeteneklerden biri onu ya o mantık yürütebilme yeteneği falan diyorduk. Bütün amaçlarımızın ve gayelerimizin tersinde sonuç buldu. Hani biz kendimize bir structure, bir altyapı kuralım yaptığımız diğer işlerde derken hani sorduğumuz sorularla bütün altyapımız yok oldu. Ve hayatta yani nerede olduğumuzu falan bilmemeye başladık. Yine lisedeki felsefe hocam uyarmıştı sakın felsefe okuma master'da diye. Master'da da aynı şeyi yaptı. Bu sefer onu dinlemedim. Ve ondan sonra doktoraya bile şey yaptım. Doktoraya bile ilerleme hamlemi yapmıştım ki bunu artık daha fazla yapmamam gerektiğini ki yurt dışından dönme pahasınaydı. Ben de İngiltere'deydim. Yurt dışından dönme, Türkiye'ye dönme pahasına vazgeçip biraz da yer yer fakirliği diyelim. Yani fakirlik doğru kelime değil de hani sosyoekonomik düzeyde veyahut harcama gücünde bir kısıtlamayı da kabul edip zor bir şekilde birazcık müzik işine yani ya da ses işine gireyim dedim. Ses deyince de insana ses yapmak geliyor aklına daha. Sound engineering ama.
Evet.
Sound art mevzusu bizim ülkede geliştiğinde çok daha kolay olacak bunun şeyi.
Peki şu anda birkaç kelimeyle nasıl yani ses sanatçısı mı denir ya da ses mühendisi mi denir? Ne denir? Yani şu an olduğun nokta sence?
Yani zor bir soru çünkü gerçekten böyle hani sound art diye çok tabir ediliyor. Çünkü yaptığım yani bizim genel olarak ben ve arkadaşlarımın yaptığımız elektronik müzik böyle deneysel de çok çizgide yani bayağı çizgide. Öyle olduğu için hani sound art dediğimiz şeyle kesişen bir tarafı da var. Ama popülist bir yanı da var kesinlikle yani çok popülist de bir şey yapıyoruz yani. Ben piyasa bile diyorum zaman zaman. Ondan dolayı ne yazık ki tam bir tabir yok ama bence olmaması da daha iyi yani. Sonuçta böyle artık mesleki tabirlerin böyle bir aralarındaki çizgilerin böyle muğlaklaştığı bir zamana geldik ya, zaten herkes böyle çok multiple şeyler yapmazsa pek bir değeri olmuyor falan. Electronic musician diyelim. Çok uzun uzun anlatıyorum her şeyi. Electronic musician diyelim mi? Dedik. Ben de karar vermiş olayım.
Dedik bile. Yani anlıyorum bu arada ve ben şahsen bir etiket koyma ihtiyacına da sahip değilim ama insanların zihninde biraz daha bir isim altına sokunca daha kolay anlaşılabilir oluyor ya, o yüzden özellikle sormak istedim. Peki birazcık bu hikayenin detayına bakacak olursak birkaç tane sormak istediğim şey var bu söylediklerinle alakalı. İşte lisedeki felsefe hocam asla master'da felsefe okuma demiş ve sen inatla buna ilerlemişsin. Üstüne ne oldu da doktoraya kadar gitti bir olay? Yani sadece master'da da aslında hani durmamışsın. O doktora fikriyle de bayağı bir flörtleşmişsin diye anlıyorum. Ve sonrasında ne oldu da hani kırılmayla birlikte yok yansın bu dünya deyip ben müzik yapacağım noktasına geldi. Biraz bunların detaylarına bakalım.
Güzel, bakalım. Ya doktoraya nasıl o kadar hızlı geldi? Çok praktikal bir sebebi var. İngiltere'de bir sene master'lar. O yüzden çok hızlı doktoraya geliyor zaten. Hatta çok geçiş olayı yani. Çok basit bir şey yani. İngiltere'de aslında master buradaki kadar yani şey de görmüyor. O kadar deli saygı gören bir şey de değil. Neden böyle bir anda patladı? Yani bilmiyorum. Çok idealistim. Çok böyle bir şeylerin derine inip böyle ilim, bilim. Ya bu arada hani felsefe diye girdim ama yani o aslında hani yaklaşımımda şöyle bir şey vardı. Ben hani kod dersi alıyordum, psikoloji dersi alıyordum, bir de felsefe alıyordum. Yani analitik felsefe dediğimiz şeyi yapıyorduk zaten. O da çok pozitif bilimle iç içe. Kimi böyle bunu herhalde dinleyen felsefe okumuş insanın belki de hani böyle birazcık tiksintiyle anacağı da bir alan. Çünkü felsefede analitik kıta karşıtlığı çok oluyor. Ve bizim ülkemizde çok kıta hakim genel olarak. Ya çok böyle flex bir şeydi yani, startup camiasında insanlarla bile tanışıyordum hani kod şey falan. Yani bir baktım gerçekten hani en az felsefe derslerinde keyif almaya başlamıştım falan. Çünkü devamlı okuman gerekiyor. Okuduğun şeylerin yani hani şu an burada bir paragraf okusak sadece kafamız karışacak, böyle hani acı çekerek okuduğun, seni strese sokan şeyler, devamlı strese giriyorsun. Anlamıyorum ben bunu diye ama anlamaman çok normal falan. Ben yani bence dünyanın en hızlı analitik zekasına sahip de insan değilim yani. Hani oradaki hani ne bileyim bazı insanlara kıyasla, böyle matematiksel dehalara kıyasla falan. Sosyal olma ihtiyacı hissediyordum. Bütün gün kütüphanedeydim sabahtan akşama ve hani akşam çıkıyordum. O zaman bir kız arkadaşım vardı, onunla görüşüyordum sadece. Böyle kutu gibi bir hayattı çünkü gece içki içmeye çıksam içemem yani hani. Çünkü ona kafam kalmıyor. Sonunda dedim ben bu kadar acı çekeceğime hani... Ya zaten benim hani kalbimdeki ilk iş şeydi yani, hep böyle bir elektronik müzik, genel kompozisyonlar, yer yer rock bile. Yani bunu yapıp hani Taksim'de bar kenarlarında da acı çekebilirdim aslında. Ve daha sosyal olurdu, en azından insanlarla konuşurdum. Böyle aklımı kaybettiğimi düşünmezdim ara ara falan filan gibi geldi bana. Cidden öyleymiş yani benim için yani kişisel olarak felsefe alanı... Ve akademik psikoloji bence müzikten çok daha zor, ya da elektronik müzikten ya da.
Peki sonrasında o adımı atmana yardımcı olan kırılma noktası ne oldu? Yani bunlar o anki hislerin ve düşüncelerin. Sonra ne oldu da evet artık tamam bu yola giriyorum dedim.
Komik, evet. Döndüm İstanbul'a. Çalışmaya başladım bir yandan müzik işine şey yaparken. Yani direkt işsiz bir şekilde kalmadım. Biraz bir süre ticaret yaptım, ticaretteydim. Hala böyle bir ayağımı şey hissediyorum yani öyle şeylerde. Ama bir sene öyle idare etmeye çalıştım. O bir senenin sonunda yine başka bir buhran içinde askere gitmem ve askerliği aradan çıkarmam gerektiğini düşündüm. Askerde sıfırlandım işte, askerde tam kararımı verdim. Yani herhalde uzun süredir okumaya zamanım olmadığı için okumanın da bir etkisi varsa, bu akşam okuyordum yani. Hani Karamazov Kardeşleri falan okudum, bana neden böyle bir istek verdi bilmiyorum. Hiç böyle bir istek verecek bir kitap da değil aslında. Ama yani orada oldu, askerde oldu. Yani orada yaşadıysam ben her türlü şartta yaşarım. Hadi biraz daha dalayım bu işin içine falan dedim.
Bu şartlarda böyle. Yaşadıysam her türlü şartta yaşarım dediğin tecrübe neydi tam olarak?
Askerliğin geneli ya. Askerlik yani
Karşındaki insan çağda... bir kadın ve askerlik tecrübesiyle alakalı hiçbir fikri yok. Öyle düşün.
Evet, bilmiyorum. Onu aslında keşke hani kadınlara da şey yapabilmenin bir olasılığı olsa. Gerçi İsrail'de falan gidiyor değil mi? İsrail'de yapıyorlar galiba. Bizim seksist yaklaşımımız yüzünden herhalde burada. Yok. 50 kişi aynı odada yaşıyorsun. Hiçbir şeye ulaşımın yok. Yani her akşam Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını, bir de korona zamanıydı benim. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını küçük bir tane eski Nokia telefonun az çeken radyosundan 50 kişi aynı anda dinleyince böyle, yani ses kesip gece eğlenmek adına, hiç şey bilir misin bilmiyorum, onun halk arasında bir adı var mı ama ağızla saz çalma diye bir kavram vardır.
Yok,
çok şeydir, bunun ünlüleri var. Yani nasıl işte gibi. Yani bir çocuk vardı, müthişti yani, bunu çok iyi yapıyordu. Ağızla çalıyordu. Bayağı şey düşün yani, 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika çalıyor çocuk böyle ağızla. İşte biz dinliyoruz. Ankaralı bir kardeş vardı. Evlenecekti, çok heyecanlıydı. Kız arkadaşını çok özlemişti falan. Ağlıyordu. Ağzını açılmadan sağdan sonra. İşte şarkı isteniyordu falan. Bazen yine bir oyun olası çalar mısın diyordu çocuk. Falan diye giriyordu. Böyle bir ortam insana gerçekten şeyini gösteriyor. Kendiyle karşı karşıya getiriyor yani. O kabilesel anlayışlar, insan arasındaki küçük gruplaşmalar. Buddy'n oluyor bir tane. Herkesin bir buddy'si var. Benim buddy'm de değişik bir çocuktu. Neyse, askerlerimi anlatmaya gireceğim.
Ya sadece şunu merak ettim. Askerlik bayağı aslında kırılma noktası olmuş ve hayatını değiştirmiş. Belki askere gitmeseydin belki de ne bileyim ben hala işte felsefe metinlerinin içine gömülü dün günde 8-10 saat. Orada bir, yok, bir çok... tecrübe var. O yüzden soruyorum açıkçası.
Düzelteyim. Ya ben kararımı verdikten sonra yani o bir aşama aşamaydı. Yani hani belki de bu da ya senin de burada hani çok güzel olan amacın hani insanlara o değişimi biraz da anekdotlaştırmak ve hani bu şekilde bir küçük bir laboratuvar oluşturmak olduğu için hani ona da dikkat çekmek isterim. Yani bu böyle bir anda oluşmuş pat diye bir günde olan bir karar değildi. Ben çok hızlı kararlara biraz da karşıyım da ya, ama bu benim kişisel şeyimden geliyor. Yani ben biraz da sükunetten yanayım. Ondan hani bir karar verdim, döndüm İngiltere'den. O bir aşamaydı ama tam zamanlı yapmadım. Yani İngiltere'deyken de yapıyordum ben bu şeyi. Yani zaten 13 yaşımdan beri müzikle uğraşıyorum sürekli, ama mesela İngiltere'deyken ne diyelim haftada 5 saat zaman ayırabiliyorsam ben onu 15'e çıkardım önce. Çünkü beni de korkutuyordu yani bu şey, yani beni mesela daha da mı, şu stabilitemi yok eder mi yani, sanat dediğin şey, üretmek dediğin şey bazen yıkıcı bir şey de olabiliyor yani. Nasıl alışabilirim, nasıl şey yapabilirim diye ayaklarımı biraz yavaş soktum 15 saatten. Ya en sonunda askerden sonra döndüğümde şeyi anladım yani. Hani o zaman sabahtan akşama ben bunu yapabilirim ve benim için iyi olan da bu gibi anladım. Yani bu çok şey bir şey, hiç böyle duygusal, böyle bir fevri bir şey değil yani. Ben hayatımda sevdiğim şeyi her geçen sene yaptığım saati sustainable bir şekilde arttırmaya çalışıyorum. Yani bir gün 50 saat yapıp öbür gün yapamama da değil ya, yani ona da şeyim. Ne kadar daha çok yapabilirim, ne kadar daha mutlu olabilirime bağlanıyor benim için gibi.
Anlıyorum. Bu soruları soruyorum. Aslında yani katılıyorum. Ben de çok fevri kararlardan hoşlanan ya da destekleyen bir insan değilim ve genelde yani değişim adım adım olan bir şey, böyle çat diye olmuyor, hani kafana bir şey düşmüyor genel olarak. Ama insanlar genelde bu kırılma noktalarını vesaire duymak istiyor. Bunu fark ettim açıkçası, hani dinleyiciler ya da potansiyel dinleyicilere ne duymak istiyorsunuz, ne sormamı istiyorsunuz diye sorduğumda. O yüzden aslında bazı sorular var, yani bazı soruları ben çok kendime hazırlasaydım bu sorusal içeriği diyeyim ya da guideline'ı ya da neyse outline'ı, bunları büyük ihtimalle kendim sormazdım. Çünkü bazı şeyler bence de çok açık, ama bu süreçlere girmek isteyen ya da cesaret edemeyen ya da işte gönlünde olan ama o acı çekmeyle hayatına devam edebileceğini, çünkü nasıl diyeyim, çok da kötü değil ya, bir şekilde yaşanıyor diyen insanlar bazı şeyleri belki hani bu yoldan geçmedikleri için anlayamıyorlar ve o yüzden de spesifik olarak sormak istiyorum, belki birazcık daha anlaşılabilir diye. Peki birazcık geriye dönelim. Çocukluğuna bakacak olsak, çocukluğunda ne olmak istiyordun?
Çocukluğumda ne olmak istiyordum? Güzel bir soru. Ne kadar çocuk olduğumla alakalı ya. Bir yere kadar çok hatırlamıyorum. Benim böyle çok sanırsam Çok erken yaş hayalim o kadar yoktu. Bazı insanlar çok 5 yaşından itibaren falan hatırlıyor bir şeyleri. Ama böyle ergenliğimden beri rockstar olmak istiyorum. Olamayacağımı çok geç anladım ne yazık ki. Bu biraz şeyle de alakalı yani. Bunu seninle aslında daha önce de böyle podcast için konuştuğumuzda böyle ufak bahsetmiştik, verimli bir konuşma olmuştu. Hani hayal kavramı çok böyle ince bir kavram. Yani dünya o kadar hızlı değişiyor ki benim o hayalini kurduğum sırada yani kafamda olan rockstar kavramı hani artık çağdaş dünyada yeri olmayan böyle bambaşka bir şeye dönüştü. Hı hı. Oysa ben belki Pink Floyd'u düşünüyordum. İşte belki Zeppelin'i düşünüyordum. Yani Pink Floyd hani seyirciyle arasına duvar koymayı başarmış. Yani bunu satmış, harika satmış bir grup yani. Yani Roger Waters'ın tamamen şeyinden çıktığı da söyleniyor bunun. Hani seyirciye olan tiksintisi yani belli bir noktada hayatında olmuş olan. İnsan böyle egoist bir şeye tutunup böyle bir şey istiyor, onu hayal ediyor. Yani o böyle yüksekte olan tavrı istiyor ama şu anda hani birkaç böyle exception dışında, küçük istisnalar dışında hani şimdiki rockstarlar artık ne yazık ki hani TikTok'tan, Instagram'dan yani insanlarla devamlı etkileşimde olması lazım. Yani çok komik şey gibi hani böyle hep filmlerde olur ya, bir şey ister kahraman, onu almak için yola çıkar ama aldığında böyle aslında içinin boşaldığını falan görür. Yani bambaşka bir şey olduğunu görür ve bu bir ders olur falan. Bir yandan böyle bizim Türk kültüründe de bir şeyi çok isteme, iyi bir şey değildir falan gibi şey vardır ya bize. Hani sana gelene birazcık bak, çok da şey yapma falan gibi. Benim hayalim de yani bir baktım öyle bir hayal kalmamış artık yani. Artık TikTok çekmen gerekiyor. Q&A yapman gerekiyor. Yani ben duvar kurmaya çalışsam yani seyirciyle aramda falan, ya hani herhalde işte o duvarın içinde de ölür giderim zaten. Hayatım orada geçer. Kimse şey yapmadan falan, kimse fark etmeden.
Belki o duvarın seçici geçirgen olması gerekiyor. Yani biraz bir ilişki ama çok da bir ilişki değil gibi. Bilmiyorum.
Yani değişik bir şey var. Evet, yani belki öyle bir denge var, bilmiyorum. Ya hala işte böyle mesela benim hep gençliğimden böyle çok sevdiğim bir grup Arctic Monkeys falan. Hala onlarda öyle bir küçük bir şey var, böyle gizem var yani. Yine olduğu kadar yani, en azından solist Alex Turner'ın belli bir eski rockstar edasını hala taşıyor. Yani tavırlarıyla ortada hiçbir şekilde pres vermemesiyle, şey yapmamasıyla falan. Ama %90'ı böyle değil. Yani o yüzden ya adapte olmak gerekti yani. Bayağı adapte olmak gerekti. Ben ne istiyordum? Benim yapabileceğim ne? Bir de insanların istediği ne? Bir de yapmaktan keyif aldığım ne? Yani böyle bir sürü şey var ve bir sürü hepsinin kesişiminde dolaşıp duruyorum. Hala yani her zaman tam olarak istediğim şey yapmıyorum ki ben yani yine görece tuzlu kurulardanım. Yani hani pop yapma zorunluluğum yok, şey yapma zorunluluğum yok. İstediğim ölçüde popülistleşiyorum falan. Yine de bir denge var, bir şey var. Ve bu denge olmadan da bazen anlamı da olmuyor aslında. Yani insanlarla da böyle bir iletişim kurmak lazım. Yani insanlar bir şey istiyorsa ver yani. Bazen de ya abi yani şu çok güzel diyorlarsa hani ondan yap birazcık da. Hani ya mutlu et yani. Neden mutlu etmesin ki falan, bilmiyorum.
Yani üretmek kim içindir diye bir katman ilerisine inebiliriz ama inersek çıkabilir miyiz bilmiyorum.
Evet, sıcak bir şeyde evet. O konuda kalabiliriz yani. Ben evet, sana uyum sağlıyorum.
Peki şunu sorayım. Yani psikoloji okuyordun üniversitede. Buna ilgin vardı. Ve sonra zaten belki de en baştan beri felsefeye de ilgin vardı ama psikolojiye de vardı. Ve sonrasında aslında hani psikoloji okuyan çoğu insanın, diyeyim biraz genelleme yapacağım, İlerlediği yoldan ilerlemedin, bayağı farklı bir yola gittin ve sonra daha da farklı bir yola gittin. Baktığımızda mesela o üniversite yıllarına hiç böyle psikolojiye tutunmaya ya da içinde kalmaya ya da o alanda kalmaya, onu sevmeye çalıştın mı ya da bunu bir meslek edinmeyi düşündün mü?
Yani tabii şeydi, işte dediğim gibi hani master'da falan biraz eklektik bir yaklaşım izledim. Biraz kod öğrendim, o da zamanın ruhu diyeydi biraz. Geri kalmak istemedim. İstatistiksel bağlamda da önemliydi. Biraz psikoloji, ruh bozuklukları, ruhsal bozukluklar üzerinden. Şizofreni hep bir alandı benim için. O benim keyif alanımdı. Bağımlılık benim için önemli bir alandı. Üstüne bayağı düşündüm, bayağı çalıştım. Bakırköy'de falan da çalıştım zamanında. Yani orada Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklarında. Orada da çok güzel deneyimler oldu. Yani kesinlikle yok, benim için özel bir yeri var. Yani ama sadece bunları kapitalize etmedim ya. Yani kapitalize etme noktasına gelmedim. Ki o bambaşka bir şey zaten. Bazen ilgisi olan kapitalize ediyor, etmiyor. Bazen ilgisi olmayan kapitalize ediyor. Hala işlerimde var yani psikoloji. Psikoloji yok denemez. Hı hı. Her türlü var.
Peki tam zamanlı diye tabir edebileceğim müzeye girme yolculuğunda her şey daha da kötüye giderse diye düşündüğün oldu mu? Bu benim sorum değil. Ben çok optimist bir insanım. Bunu dinleyiciler duymak istiyor. Bunu alt not olarak geçeyim.
Bilmiyorum, evet, o geleceğe dair kaygılar oluyor. Başta daha çok oluyordu en başta. Bu belki ben o zamanlar daha kaygılı bir insandım. O zaman öyle bir dönem olabilir veya belki de gerçekten böyle şeylere ilk girdiğinde en başta insanda çok kaygı oluyordur. Neden öyle bilmiyorum. Ama kaygı çok vardı. Şu anda kaygı daha fazla ama ben kesinlikle değilim. Yani sıfır etkileniyorum nedense. Bu neyle alakalı bilmiyorum. Bence ülke böyle bir hale geldi ki şu anda. Zaten böyle o kadar devamlı bir adrenalin pompalanıyor ki bana her gün, yani hani bir gündem takip ediyorum falan. O stresler içinde ben böyle düşünmüyorum bile. Yani zaten hani Türkiye'de ha sanatçı olmuşsun, hani ha başka bir şey olmuşsun. Yani muhasebeci olsan da aynı şey olacak. Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz bayağı stres altındayız. Yani deprem mi problem olacak, yani şimdi deprem bile olabilir şu anda, hani devasa bir deprem, yani hani öyle bir stres de var falan, hani bir noktadan sonra hissizleşiyorsun galiba, bilmiyorum. Ama her şey kötüye gidebilir, evet, yani neden gitmesin ki?
Peki bu adımı attığında diyeyim daha yoğun hissettiğin kaygılarla nasıl başa çıktın? Ya da başa çıkmak için özel bir şey yaptın mı?
Yani çok İnançlı olmayan bir insan olarak belli galiba şeyler, hani böyle çok mantığına düşkün bir insan olarak o mantığı bırakmam gerekti. Yani bir teknik buydu, hani mantık değil de böyle neredeyse pseudo spiritüel diyeceğimiz böyle yaklaşımlar benimsemeye başladım. Hani sevdiğin şeyi yaparsan iyi olursun be falan. Böyle şeyleri benimsemeye başladım.
Diyorsun ama ben de yani bu yolla ilerlemiştim. Bana da ebeveynlerim bunu söyledi hep. O yüzden de yani yaradı mı yaradı baktığında, ama herkese yarar bilmiyorum. Neyse.
İçinden geleni yap, her şey güzel olacak falan. Kendi kendime böyle hiç ben böyle bir adam değilim yani, ama hani bir baktım son senede böyle şeyler söylemeye başladım. Bir baktım taktığım kolye benim için bir anlam ifade etmeye başlıyor. Hep taktığım bir kolye var. Şu an burada değil. O yüzden takılıyor zaten yayın. Yoksa şans kolyem. Baktım mesela kolyenin üstünde Çin ejderi var. Yani genelde Batı ejderine göre, mesela Batı'daki ejdere göre Çin ejderi böyle daha bilgedir. Hani konuşabilir, edebilir, değişik bir. Çok daha anlamlı bir yaratıktı. Yani böyle onların böyle mantığına girdim birazcık falan. Yani hani akıl kârı bir iş olmadığı için akıl kârı bir şekilde de çıkamıyorsun işin içinden belki de, bilmiyorum. Biraz böyle mantığı kenara bıraktım. Yani kurşun bile döktürebilirim yani, hani artık ona bile açığım yani. Varsa dinleyicilerden her türlü sevgili geri getirilir, her türlü işte paranızı ikiye katlama büyüsü olsun.
Ne diyeceğim bile, yani şöyle bir şey var, bir tık hani kendi düşüncelerimi söyleyecek olursam. Yani en basit temeline baktığımızda aslında insanın düşünceleri davranışlarını etkiliyor en nihayetinde. Yani düşünceden bağımsız bir davranış çoğu insan için gerçekçi değil. Bazı insanlar düşüncelerinden farklı davranabilir ama çoğu insan düşünceleriyle büyük ihtimalle paralel davranıyor diye düşünüyorum. Yani bir şeyi başarabileceğine ve olacağına inanırsan zaten belki de ona göre daha fazla üstüne gidiyorsun ve çalışıyorsun ve bir şekilde başarı ihtimalini arttıran davranışları yapıyorsun. Ama zaten yani ne bileyim, uyduruyorum, sen deseydin ki ya zaten bu iş olmayacak, hani ne yaparsam yapayım ben müzikten hayatımı kazanamayacağım, zaten belki uyduruyorum yani bir parça üstünde 3 kat çalışabileceğini 1 kat çalışacaktım ve o kadar da başarılı bir parça olmayacaktı ve sonrasında sana başarı anlamında bir adım attırmayacaktı gibi. Yani her şey birbirini besliyor aslında ve hani inanç değil de daha böyle düşünce ve davranış tarafından bakacak olursak, iyi düşün iyi olsun demek çok da yanlış gelmiyor bir yerde, ama bilmiyorum, sebebi bu çok ekstrem yerlere çekilebilir, o kadar da çekmekten de yana değilim.
Benim bir teorim var aslında, yani şimdi bu kadar biraz ezoterik konuştuk falan da, ya bence iyi düşününce iyi olmuyor aslında, ama o iyi düşünme halinin şöyle bir yararı olabilir. Yani ben o kötü şeyi bir şekilde savuşturuyorum, oluyor yani. Benim bu işte ilerlemem için yapmam gereken aslında bir tane kıstas var analitik olarak. O da onu yapmam. Yani onu yapmama devam etmem. Daha fazla yapmam ve devam etmem. O noktada da soru şuna geliyor. Yani benim devam etmemi engelleyecek şeyi engelleyecek ne varsa aslında senin için pozitif oluyor. Yani burada bir sen çok iyi bilirsin. Korelasyon yani söz konusu. Beraber ilerleyen bazı şeyler var ama hani bir nedensellik değil. Yani bir şeyi iyi düşündün diye ona iyiye gitmiyorsun. Ama belki de o anki işte o kötü şeyleri, kötü şeylerin seni durdurmasını engelliyor belki de. Bilmiyorum, bu benim teorim galiba.
Katılıyorum ve aynı zamanda yani bir şeyi oldurmak için, hani başarı kelimesi çok kullanmak istemiyorum ama konvansiyonel anlamda başarılı olmak diyebilecek olursak, bir şeyi oldurmak için devam etmen gerekiyor. Yani sen ne bileyim işte askerlikten sonra karar verip ben evet müzik yapacağım deyip ama 3 ay sonra full time buna uğraştıktan sonra ya bu iş olmuyor ya zaten başaramayacağım deyip bıraksaydım belki zaten ne bileyim Spotify'da şarkılarını dinlemeyecektik şu anda gibi. Yani her şey birbirini besliyor birazcık ve evet doğru. Neden sonuçtan ziyade belki biraz daha korelasyon olarak görmek iyi bir fikir ama yani kuvvetli korelasyonlar da oldukça değerlidir bence. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
Değerlidir. Yok bence de öyle.
Peki şunu sorayım. Meslek değiştirme kararını verdiğinde kaç yaşındaydın ve o noktada ne sorumlulukların vardı?
Evet. Başta da böyle birkaç kere söylediğim gibi böyle çok aşamalı bir süreçti benim için. Ve zaten hani 13-14 yaşından beri şarkı yazıp kaydediyorum. Yani bu işlerimden önce de 2-3 tane kısa çalar kendi self-publish edip kendim çıkarıp. Sonra yaşım ilerledikçe böyle beğenmeyip geri çektiğim de oldu. Yani böyle çok böyle çizgi, keskin bir çizgi yok orada. Ama illa hani böyle bir milat belirleyeceksek işte o askerden dönüşümle beraber koronanın başlamasına tekabül ediyor. Ben de kaç yaşındayım? Yani herhalde 25 yaşındayım oluyorum. Aslında yani kimine göre genç, kimine göre değil. Yani çok bu da bir muhabbetti. Biz böyle müzik ve sanat şeyinde böyle bu işlerle uğraşan insanlarda çok bu muhabbeti yapıldığını görüyorum. Yani kimi yaşlı kabul ediyor, kimi genç kabul ediyor ve insanlar yaşı üzerinden bazen çok strese giriyor falan. O yüzden ilginç bir soru, sorduğun soru.
Çevrendeki insanların ve bu muhabbeti yaptığın insanların tabii kaç yaşında bu adımı attıklarını vesaire bilmiyorum ama yani benim gözlemlediğim meslek değiştirmeyi düşünen insanlar için en büyük handikap diyeceğim yaş. Yani bu yaştan evet. Sonra olur mu? Bu da bence çok kültürel bir öğreti diye düşünüyorum. İngiltere'de evet. Uzun süre yaşadıktan sonra millet 40-50 yaşında çat diye kariyerini bırakıp yepyeni bir kariyer için üniversite okuyor falan. Böyle sınıf arkadaşlarım oldu. Daha yeni bir hafta evet. Önce konferansta birileriyle çalıştım falan. Bayağı hani kültürel olduğunu da düşünüyorum bir yandan ama yani evet insanların merak ettiği bir nokta diyebiliriz bunu. Peki o noktadaki sorumlulukların neydi 25 yaşında? Nelerden sorumluydun hayatta?
Sorumluluktan tam olarak kastın ne? Yani biraz daha açar mısın? Yani o sıralar yapmazsan olmaz şeyler ya da para kazanmam için gereken şeyler gibi bir soru mu?
Yani ilişkisel olabilir, maddi olabilir, ne bileyim aile destek olmak anlamında vesaire de şeyler olabilir. Yani biraz daha insanlar bu detayları duymak istediği için soruyorum ben de açıkçası.
Evet, yani bence ben biraz daha tuzu kuru taraftaydım o kararı alırken. Yani yer yer hani biraz soruyu kendime şey yapıyorum çünkü geleneksel anlamda böyle hani çok da sorumluluğun olduğu bir yaş da değil. Yani çoluğum yok, çocuğum yok. O manada tuzum kuru aslına bakarsan. Onun dışında bir süredir ticaretteydim. Biraz kazanmıştım yani biraz kenara koymuştum. Öyle bir şey vardı. Tabii böyle hani kira ödeme gibi bir sorumluluğum vardı. O büyük bir şey. Yani en önemlisi oydu çünkü o yaştan sonra ailemle yaşamaya geri dönmek gibi bir şey yapmak benim için biraz yorucu bir şeydi. Spesifik olarak benim aile yapımda öyleydi. O yüzden orada bir yani bir ticarette vakit geçirmiş olmanın ve biraz birikim yapmış olmanın, bir şeyle başlamış olmanın bir artısı vardı kesinlikle. Onun dışında hani evimi işte bırakıp yaşadığım kiradan çıkıp bizim yine kendi bize ait olan ama çok daha nasıl diyeyim böyle aslında yaşam şartları çok zor olan bir yere taşınmam gerekti. Yaşaması asla kolay olmayan. Hatta biraz acıtasyona bağlayacağım. Isıtmam yok yani doğalgazım yok. hayatını sanata verdi, şimdi aç falan.
Üşüyor.
Yani öyle ufak tefek zorluklar oluyor yani. Ben üşüyorum şu anda, kış geldi falan. UFO ile falan bir şekilde ısınıyorum falan. Ya evet evet birazcık öyle. Ama bak ya şöyle bir şey var. İnsanların ya ben ya şunu diyebiliyorum, hani küçük bir oda var. Bu oda bize ait ve ben bu odaya taşınıp kendime tek odalı bir yerde bir yaşam kurabiliyorum. Burada benim ortaya koyduğum bir şey var. Hani bir stoik bir tavır var yani. Hani koltuğu olmayan, ısıtması olmayan şeyde, hani böyle şey bir yerde yaşamak yani kesinlikle. Şartları kötü bir yerde. Ama bu olmayan çok fazla insan var. Kenara önceden işinden para koymaya hiçbir zaman fırsatı olmamış, ailesine bakan çok fazla insan var. Ya benim ailemin kendi kendini çevirmiş olması, benim öyle bir şeye ihtiyacım, hani onlara destek vermiyor olmam falan. Böyle yani sorumluluğum vardı ama işte birazcık şeyle kendince, dediğim gibi bence tuzun kuru. Yani çok zor insanlar, insan çok zor şartlarda yaşıyor. O yüzden yani müziğe giremiyorlar, belki de çok yetenekliler ya da sanat işlerine giremiyorlar. Yarım yamalak yapmaları gerekiyor. O yüzden belki Türkiye'de çok daha ortalamaya baktığında yani mesela ne bileyim İngiltere'ye göre çok daha az global başarı, kendini tanıtabilmiş sanatçı görüyoruz yani. Ekipman nasıl alacaksın, şey nasıl alacaksın? Nasıl ailene bakmaktan başını kaldırıp bu işleri yapmaya başlayacaksın? Lüks iş yani.
Anlıyorum. Peki bu süreçte çevre baskılarına maruz kalmışsındır diye tahmin ediyorum. Ne yapıyorsun oğlum müzikten? Geçim ya da hayat yaşanır mı? Ya da yani çok varsayımsal bir yerden soruyorum soruyu ama Türkiye'de doğmuş büyümüş bir insanın bu gibi bir çevre baskısına maruz kalmadığını pek düşünmüyorum. Kaldıysan eğer şayet, kaldığını varsayarak tekrar sorduğumun farkında olarak, bunlarla nasıl başa çıktın?
Çok kaldım yani, kimse beni ciddiye almıyor. Kimse beni ciddiye almıyor ne yazık ki. Şey olarak klasik toplumu kastediyorum. Tabii ki bizim güzel kendi çevremizde çok güzel ciddiye alıyor insanlar birbirlerini. Ama şeyi anlatmakta büyük bir problem var. Yani babamla telefonlaşıyoruz. Babam çok işkolik bir adamdır yani, çalışır. Ticaret erbabıdır. Ne yaptın, nasılsın diyorum falan, neyle uğraşıyorsun? Çok işte yoğunuz biliyorsun diyor. Evet biliyorum yani, yaptığı şeyi biliyorum. Sen ne yapıyorsun diyor falan. Ben de hani şunu yaptım falan filan deyince hani olmuyor ki bir şey, ben de yoğundum diyorum yani. Çünkü hani onu açıklayacak bir şey yok yani. Hani onu açıklayacak bir lügat oluşmadı aramızda falan. Ya bu lügat eksikliğinden dolayı da gerçekten o baskıyı hani ister istemez veriyorlar ya da biz okuyoruz. Çünkü hani ciddiye alabilecekleri bir dile dökemiyoruz yani onu. Hani kimi buna böyle çok büyük bir sorun olarak bile bakıyor yani. Sırf hani şey de değil, sen de dedin yani Türkiye toplumuyla alakalı. Ya Türkiye'de o iki alan arasında yani biraz daha böyle hani entel dantele gönül vermiş insanlarla onlardan uzak olmuş. Yani hayatını geçindirmeyle ya da böyle daha hani hayatta büyümüş ve böyle lükslere zamanı olmamış insanlar arasında bir lügat farkı var. Yani o lügat farkını çözmekten, hani çözmeye dayalı bir problem var zaten. Hani bence bütün problemlerin başında da o. Kaçınılmaz olarak o var. Ve ne yapıyorum baş etmek için? Hiçbir şey ne yazık ki. Hiçbir şey yapmıyorum. Açıklamaya da çok çalışmıyorum. Yani zorlanıyorum. Onda biraz eksiğim. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Sokakta insanlara, taksici abilere psikolog olduğumu söylüyorum. Yani ana okumuş mesleğimiz. Yani asla hani elektronik müzisyen olduğumu söylemek istemiyorum. Zamanla şey oluyor yani, eğer bir toplum başarısına ufak tefek de olsa imza atınca yani ailem falan işte hani yani görece hani ufak bir başarı olsa da işte lokal bir başarı yani Mamut seçkisinde yer almış olması son ses kolajımın geçen seneki. Yani mesela o olay mesela ailemden birkaç insanı mesela bir şey yaptı. Belli bir miktar ufak çapta bir basın yayına çıkmış olmanın böyle anlamasalar da en azından böyle bir şey var dedirtip o insanlara o şeyi bölüyor. Yani galiba tek çaresi hani bir süre böyle kulak kapayıp bir yere gelene kadar en azından böyle. Bu çok yüksek bir yerdi yani. Yani şey yapmak böyle kulak kapatmak, ondan sonra da böyle kendiliğinden biraz çözülüyor. Dışarıda da böyle musiki erbabı falan diyebilirim. Belki saz öğrendikten sonra saz ustası olmak isterdim mesela. Hani çünkü anlatamıyorum yani hani müzik concrete falan filan diyemem yani, anlatabiliyor muyum, böyle değişik.
Anlıyorum. Yani çoğu insan için galiba o dedin ya, çevre baskısına bir süreliğine kulak tıkamak lazım diye. Bunu yapmak çok zor. Çünkü o çevre baskısı ve o yorumlar istemesen de her yerden geliyor ve hayatın boyunca, hayatının en başından beri bunlara bir şekilde maruz kalınca insan herhalde onları bloke etmekte zorlanabiliyor. Ben şahsen kendim zorlanmadım ama benim hikayem ve çoğu insanın zorlandığını duyduğum için özellikle bu soruyu sormak istedim. Ama yani çok ufak bir şey söyleyeceğim kendimle alakalı. Komik olduğunu düşünüyorum. Ben 7 senedir kendi işimi yapıyorum. Ve işte 8 sene önce ben beslenme okuyacağım. Başka bir çıkış yolu yok buradan. Başka hiçbir şey ilgimi çekmiyor deyip işte İngiltere'ye beslenme okumaya geldim. Ve sonrasında işte beslenme uzmanı oldum. Ve master'a giderken yani herkes böyle ya ne yapıyorsun? Yani ne olacak bundan sonra? Okuyacağın da ne olacak? İşte iş yok bilmem ne. Yani çok demoralize edecek bir sürü şey duydum. Ve yani diyorum ki okey tamam onu sonra düşünürüz. Yani o noktaya geleceksem sonra düşünürüz. Çünkü başka bir çıkış yolu yok. Yani hayatta tutunabildiğim başka bir şey yok. Ve sonra okudum. Ve sonra işte senin de bildiğin vizasal sıkıntılardan dolayı İngiltere'de işe girmek falan çok zor. Yani Türk vatandaşı olarak. Tabii bu İngiltere ABD'ydi o zaman, Brexit olmamıştı. Bundan sonra biraz daha kolay olacak galiba ama. Neyse bir şekilde işe de giremedim. Yani hani çok güzel iş görüşmeleri geçiriyorum. Hani şey geliyor böyle e-mail'de işte feedback olarak verirler yani niye seni işe almadık diye. Gerçekten sana söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Ama yine de seni işe alamıyoruz çünkü sana sponsor olamayacağız falan. Böyle çok demoralize edici tecrübeler falan. Ben böyle vizem bitti. Paşa paşa Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. Çok kötü bir noktada. Ve işte birileri bana bir söz vermişti. O söz tutulmadı falan filan. Neyse vizeyle alakalı. Tutunmak için doktora yapayım dedim. Üniversiteden hocalar dediler ki okey tamam bir ödenek bekliyoruz. O gelsin sonra doktoraya başlarsın bizle. Ondan sonra işte ama böyle bir 3-5 ay var arada. O bağlayacak bir tane böyle bir tier 5 diye işte voluntary researcher olarak sana vize çıkartalım dediler, sponsor olalım. Anlaştık falan. Vizemin bitmesine işte 27 gün kala diyeyim. 4 Ocak'tı galiba. Aa biz işte olamıyoruz çünkü okul olamıyormuş. Tier 5 bilmem nesi yokmuş ya da sen mi qualify etmiyorsun hatırlamıyorum şu anda. Ve böyle paldır küldür Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. Ve çok travmatik bir süreçti gerçekten. Ve sonra ne yapacağım ben falan. Zaten internette bir şeyler paylaşıyorum falan filan. Uzun süredir. Dedim blog açayım bari daha uzun yazmaya başladım. Yazmaktan çok keyif alıyorum falan. Ve sonra böyle bana işte şey diye insanlar sormaya başladı. İşte danışmanlık veriyor musun falan. Ben diyorum ki yani ne danışmanlığı Allah aşkına hangi ülkede olacağım bile belli değil. Evde oturuyorum boşluktan günde 3 saat spora gidiyorum. Yazı yazıyorum, okuyorum, yazıyorum. Yani böyle bir şey, arkadaşlarımla bile görüşmek istemiyorum. Çünkü böyle sürekli, ay sen ne yapıyorsun? İşte bilmem ne, herkes işe girmiş bir şekilde falan. Böyle bir toplum baskısını orada da hissediyorsun falan. Ve böyle bir 6 ay falan geçti. O 6 ayın içinde bir noktada, yani ortalarında dedim ki yani sürekli soruyorlar işte danışmanlık veriyor musun, veriyor musun falan filan. Bir noktada vereyim dedim. Yani yapacak bir şeyim yok. Online vereyim ve sonrasında bakarız ne olacak falan. Bu arada da İngiltere'ye geri dönme yöntemlerini arıyorum falan. Ve böyle bir şekilde iş kurdum yani. Annem dedi git işte hemen şeyini yap. Ne denir? Vergi kaydı şeylerini yap falan. Kişisel vergi mükellef oldum. 2015'in başında oluyor bunlar. Bir şekilde kendi işimi kurmuş oldum. Ve sonrasında çok uzun bir süre... İnsanlar hala ben kendi işimi yapıyorum ve bundan geçiniyorum ve mutluyum ve huzurlu bir düzenim var falan diye beni kesinlikle ciddiye almıyorlar. Yani kesinlikle böyle ailesel olarak da diye arkadaşlarım da böyle hani Ceren takılıyor olarak görüyor olayı. Ve sonra ben ofis evet tuttum ya. 2018'de ve böyle bir dakika hani şey nasıl diyeyim Ceren Londra'da ofisi mi var bir saniye o kadar mı iyi gidiyor her şey falan. Sonra 2019'da böyle artık çok yoğunum dedim ki benim bir yani biri yanıma gelmesi gerekiyor bana yardımcı olması gerekiyor ben bu iş yüküyle başa çıkamıyorum falan. Bir saniye Ceren çalışanı mı var falan diye böyle bir anda şey oldu nasıl diyeyim hani ciddiye alınmaya başladım ama hani baktığında aslında 2015'ten İşte ofis tutana kadar ya da işte Dilan benle çalışmaya başlayana kadar hayatımda yaptığım şeyler tıpatıp aynı. Yani belki en başta işte haftada uyduruyorum 10 saat danışan görüyordum. Şimdi 25 saat görüyorum ama yani şey yok, yaptığım şeylerde hiçbir farklılık yok. Boş vaktinde okuyorsun, yazıyorsun yani. Başka yaptığım bir şey yok. Ama o böyle hani işte somut bir şeylere dönüştürmek, anladığım kadarıyla insanların sana daha fazla saygı duymasına neden oluyor ya da ciddiye almasına neden oluyor. Ama yani gerçekten buna gerek var mı? Soru işareti. Çünkü yaptığın şey değişmiyor sonuçta. Yani Mahmut da senin işin sergilenene kadar sen yine aynı şeyleri yapıyordun günlük olarak. Yani yapmıyor muydun? Ama Mahmut da işin sergilendikten sonra böyle emin oldu.
Çok güzel hikaye ya. Çok sevdim bu arada. Harika da bence harika bir örneği yani. Ya bunun bir de hani şeyi var ya, aynası da var yani. Tam tersi fenomen de söz konusu. Hani tamamen şey yapıp hani tamamen o dışsal ögeleri yerinde tutup içsel ögeye sahip olmamak. Yani buna aslında dolandırıcılık deniyor ama Türkiye'de çok saygı gören bir şeydir mesela. Türkiye'de dolandırıcılar böyle mini bir saygı görür. Çok ilginçtir yani.
Hani her türlü
böyle evet yani mesela hani hep böyle bir severiz yani birbirini şey yaptıysa falan böyle trickster dediğimiz böyle bir arketip var ya böyle. Yani bazı insanlar da mesela tamamen o paravandan ofisi tutup şeyi yapıp yani mesela aslında senin bilgine ve senin o gündelik hayatındaki o okuma yazma rutinine sahip olmadan böyle bir şey yapmaya girişiyor mesela. Veya işte bir şekilde bir takipçi sayısına ulaşıyorlar veya fake ediyorlar. Ve o şekilde başlıyorlar falan. Orada güzel bir şey var, güzel bir kontrast var ikisi arasında yani.
Evet.
Ben de senden yanayım. Yani gündelik hayatında yaptığın şeyi yap yani senin yaptığın şey neyse bir noktada bir şekilde yani birileri bir kişi iki kişi sana saygı duyuyor. Seninle bir etkileşim kuruyor. Ki bu da her şey yani zaten. Hani o bir iki kişiye şey yapmak bence dünyadaki en değerli şey falan. Çok gerçekten biraz şey hafif duygusal.
Bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. O bir iki kişi seninle iletişime geçiyor ve işte saygı duyuyor vesaire dedin ya. Yani tabii ki insanlar sosyal hayvanlar ama bir noktada bazen şeyi düşünüyorum. Yani insanın gerçekten yaptığı şeyde huzurlu olabilmesi için ya da kendini iyi ya da yeterli ya da güvenli neyse doğru tabir hissedebilmesi için gerçekten o saygıya ihtiyaç var mı? Bunu da belki düşünmek iyi olabilir bazı insanlar için diye tohum bırakıp kaçıyorum bu konuda. Mahmut'a birazcık değinelim. Onu tamamen unutmuştum bu arada konuşma sürecinde. Çünkü o kadar farklı ögeler var ki hayatında.
Benim kanto işlerimi seviyorsun.
Evet, aynen. Bir de Mahmut'un kendi şeyini görmedim. Yani Mahmut'taki işini dinlediğimi söylemiştim ama yani fiziksel olarak tecrübe ettiğim bir şey olmadığı için belki de zihnimde o kadar şey olmadı, kalıcı olmadı. Bir sonraki ne diyelim?
Harika bir instalasyon değildi. Yani yer kurgusu, yerle etkileşimi bağında. Hı hı. Ses kaydı dinlemekle orada olmak arasında, yani radyodan dinlemekle o arasında delicesine bir fark yoktu yani. Benim kişisel görüşümce belki başka insanlar farklı düşünüyordur. Öyle site spesifik bir şey değildi yani. Yer spesifik bir şey değildi.
Peki Mahmut'a dönecek olursak, Mahmut'ta işin nasıl sergilendi ya da bu taraftan da ilerlemeyi düşünüyor musun? Gerçek bir içinde sanatçı olarak diyeyim belki.
Ya işte dediğim gibi hani elektronik müzikte genel standart müzik dinleyici, averaj müzik dinleyici o denli bir tarihsel bilgiye sahip değil. Ama zaten sound art dediğimiz şey yani elektronik müziğin bir dalı olarak ortaya çıkmış bir şey. Ve bunların hepsini de hani geriye baktığında işte varezlere, şunlara, bunlara bir nevi teknolojiyle müzikal gelişmenin etkileşiminden doğmuş. Yani müziğin kendi. Yani öyle bir ayrım yok yani. Sound art diye bir ayrım yok. Bu sadece bazı insanların iyi anlaması için yapılmış bir şey. Çok da yanlış yani bence. Ama caz müzisyeniyle şeyin arasında da aslında bir fark yok. Yani caz müzisyeniyle Mahmut'ta ses işi yapmış bir insan arasında da delicesine bir fark yok. Tekniksel farklar var, uzmanlık farkları var ama ikisine de sanatçı diyebilirsin, ikisine de müzisyen diyebilirsin. Hepsi bayağı aynı şeyler. Zaten böyle postmodern gelişmelerden sonra ve özellikle hani müzik alanında John Cage'in yaptığı, onu postmodernle direkt bağdaştırmıyorum dinleyicilere şey olmasın. Ayrı bir şey olarak koyuyorum, ayrı bir başlık olarak. John Cage'in yaptığı conceptual art'ı böyle bildiğimiz Western müzikle birleştirmekten sonra gelen olay kaçınılmaz olarak böyle bir şeye vardı. Yani bu galeri ortamlarına da bir şekilde bu müzikal kompozisyonların, deneysel işlerin girmesine falan filan yol açtı. Mumut'a işim nasıl girdi? Yani ben çok takip etmiyorum aslında öyle şeyleri. Artık ediyorum. O zaman etmiyordum çünkü güzel oluyor. O zamanki kız arkadaşın şeydi, başka bir proje yapıyordu Mumut'la beraber. Ondan adlarını duydum. Sonra başka bir arkadaşımın da daha önceden orada bir ses işinin olduğunu duydum. Ve o sırada da elimin altında bir proje vardı. Yani ben bunlar için yapmadım bunu. Elimin altındaydı. Sonra yetiştiremedim, yapamadım. Sonra uzadı başvuru tarihi. Sonra uzayınca dedim yani o zaman mutlaka bunu bunu bir yollayayım falan. Güzel bir ekip, tatlı bir ekip. İlk kez hani öyle bir yerde çalışma fırsatım oldu. Tahmin ettiğimden çok daha sevgi dolu bir ortamdı. Bütün arkadaşlara çok yeni kolaborasyonlar doğdu. Böyle yani insanlara tavsiye ederim ya böyle Mumut, Base o kadar iyi bilmiyorum ama böyle platformlara bence başvursunlar. Şey yapsınlar eğer bu alanda varsa. Birazcık şey gerekiyor sadece konseptüel bağlama oturtabilmek gerekiyor yani yaptığın işi.
Peki sen bu tarz oluşumlar için diyeyim. Yani ilerleyen zamanlarda işler yapmayı ya da işte yollamayı yaptığın işleri düşünüyor musun?
Artık böyle klasik bağlamında ya zorunlu olmadıkça galeri kavramı içinde çok şey yapmak istemiyorum. Mumut birazcık bir istisnaydı çünkü onlar çok büyük özgürlük verdiler. Çünkü galerilerde genelde ya küçük bir yer inşa ederler, küçük çadırlar, şeyler müziğin içinde. Yani daha doğrusu sesin yer alması için veya kulaklık çok kullanılan bir tekniktir. Bu iki tekniğin birazcık kısıtlayıcı bir tarafı var. Yani bir şeyin içine hapsetme tarafı var. Kimi daha şey de görüyor, daha böyle içine giriyorum, daha iyi oluyor falan da diyor ama ben biraz daha özgür bir şey tercih ettiğim için ki Mumut da hani onu sesi açmama ve dışarıda bırakmama izin verdiler. Şansa mimari olarak öyle bir imkan vardı. Ama hani yine böyle bir galeri bağlamında yer vermek istiyor muyum? Çok istemiyorum. Yine çok güzel tepkiler aldım. Çok güzel yazılar yazanlar oldu. Benden iyi anlayan bazen, benden iyi kelimelere koyanlar oldu. Belli mecralarda, belli platformlarda, sosyal medyada. Ama artık biraz daha farklı bir şey, biraz daha özgür bir şey. Belki biraz daha alt kültür. Yani ilk hedefim şey olmaz, galeri ortamı olmaz. Hem zaten satmıyor da böyle şeyler kolay kolay. Yani hani bunları yani insanlar resim seviyor. Yani çok da doğal yani oraya gelen seyircinin ona şey yapması genel olarak.
Belki o kültür zamanla ziyaretçilerin diyeyim ya da dinleyicilerin eğitilmesiyle de değişebilir ama tabii o ne kadar zaman alır, ne olur, nasıl olur bilemem. Peki bu meslek değiştirme sürecinde ya da yolculuğunda diyeyim hani psikolojiden başlayan elektronik müzisyenliğe gelen ya da sanatçılığa diyeyim gelen süreçte hiç pişman oldun ya da keşke dediğin bir şey oldu mu?
Çok güzel soru. Hiç düşünmemiştim bunu. Ya genel olarak olmadı. Ya insan her zaman şey diyebilir hani daha erken daha geç muhabbeti her zaman yapabilir. Ama o da yaşla alakalı bir şey demek yani hani. Neye göre erken, neye göre geç kavramı giriyor. Ya işte ne kadar erken, ne kadar geç muhabbetinden daha erken yapsa mıydım, daha geç yapsa mıydım şöyle böyle bir şeyler düşünüyor insan gerçekten. Veyahut şunun eğitimini alsaydım falan. Ama günün sonunda hani herkes kendi küçük özgün şeyi yani renkler oluşumu diyelim. Ben açıkçası mektepli olmadığım çok belli yani yaptığım şeyden. Yer yer daha harmoni olarak güçlü bir şeyler de kullansam da o tamamen sağlam, çok başarılı. O benden çok daha iyi bilen işte cazcılarla, şunlarla, bunlarla çalışarak ya da vakit geçirerek kaptığım bir şey oluyor. Ama bu şekilde hani kendine dair bir texture, bir yapı, bir doku oluşturabiliyorsun. Yani çok fazla insan şey de diyor mesela hani keşke benim konservatuar eğitimim olsaydı diyen. Çünkü caz alanında çok geç ilerlemeye başlamış ve çok da başarılı arkadaşlarım var. O keşkeyi söylüyorlar ama bir yandan da şunu da söylüyorlar. Ben şu an eğitim almaya başladım son bir senedir diyor. Çok daha fazla biliyorum. Çok daha fazla. Ama eskisi kadar doğaçlayamıyorum eskisi gibi diyor. Bunu yeniden unutmam lazım. Yani her eğitim bir tür unutmayı da gerektirdiği için yani özünde hiçbir şey fark etmiyor. Çok da bir keşke yok o yüzden.
Güzel. Peki yeni mesleğinde mutlu musun? Elektronik müzisyenlik diyecek olsak yeni meslek. Yani meslek diyorum çünkü meslek çok kolay bir başlık. Aslında her şey çok akışkan ve iş mi meslek mi o da çok tartışmaya açık bir şey de. Hani podcast'ın
Türkiye adı Elektronik Müzisyenler Birliği. Türkiye Elektronik müzisyenler, müziki erbapları meslek odası. Böyle bir şey kurmak isteyen olursa bana yazabilir arkadaşlar. Belki de yapmalıyız böyle bir şey. Çok mutluyum ya. Evet, yani tek yapmak istediğim, yani hayattan tek istediğim şey gelecek seneler için ölmemek, sefil duruma düşmemek, yani ölmeme bağlamında ve bu işi yapmaya devam etmek. Yani başka bir şey istemiyorum. Ne yatlar ne katlar. Öyle bir şarkı vardı sanki, değil mi? Evet.
Öyle bir şarkı
gerçekten var. Evet, vardı galiba. Gerçekten öyle. Yani sadece bunu yapmaya devam etmek istiyorum. Çok benzer koşullarda. Belki daha güzel ekipman isteği arada ortaya çıkıyor. Yani daha güzel ekipmanlar, şeyler. Ve ölmemek. Bu iki şey güzel. Güzel bir şey. Bayağı mutluyum ondan.
Güzel. Peki. Kapanış sorularımıza geçecek olursak. Bunlar standart sorular. Senin için başarının tanımı nedir?
Ya daha esprili cevabı var. Bir de hani böyle daha ciddi cevabı var.
İkisini de alalım. Vaktimiz var.
Ya esprili cevabı dediğim şu. Benim hani kafamda spesifik bir ün oranı var istediğim. Ya ben öyle olmak istiyorum. Hani ben böyle tamamen hani İngiltere'ye gittim. Bir restorana girdim. Bütün gün gezdim işte 3 gün 5 gün. Ama 3. gün bir restorana girdim. Ve restoranda girişte biri bana gelip gördü. Aa ben işini takip ediyorum dedi. Benim istediğim ün oranı bu. Yani uluslararası ve belli bir küçük ve bilen bir kesim tarafından sevilebilmek isterim. Kimsenin nasıl diyeyim böyle genel toplumun bir malzemesi olabilmek, yani öyle daha dev anlamda bir ün benim için bir başarı sembolü değil, ama bu ilk dediğim, yani bu belli bir insan grubu tarafından uluslararası camiada bilinmek, bu bir başarı. Yani bunun böyle bir materyal, çok dıştan bakan hafif esprili bir cevabı var. Yani öbür, yani daha ciddi kısmına da gelirsek, ya aslında yok yani başarının. Ya her gün aynı şeyi yapıyorsan, yani aynı şeyden kastım bir şeyin üstüne oturabiliyorsan, güzel bir konsantrasyonun varsa, güzel bir ritüel bağlamında yapabiliyorsan ve çok fazla şeyin araya girmesine çok izin vermiyorsan, bu başarıdır. Yani ben herhangi bir dijital ögeye bakmam. Yani kaç kişi dinliyor, kaç kişi şey yapıyor. Zaten bunu onlara bakmayınca rahatlıyorsun. Çünkü onlara bakınca böyle garip bir stres geliyor insanın üstüne. Ve o garip stres senin üretmeni de engelliyor. Bir şeyler yapmanı da engelliyor. Ya bu hani bahsettiğim yaş stresi gibi insanlarda çok gördüm. Yani bir şey olması lazım. Hani şu zamana kadar şu olması lazım. Ya da şuna kadar şu olması lazım falan. Yani ne yazık ki bunların hiçbirini biz kontrol edemeyiz, etmiyoruz. Yani hiçbir mümkünatı yok edebilmenin. Asla tahmin edemediğimiz yerden gelecek başarı da. Yani edemeyeceğiz ne yazık ki. Ondan dolayı benim için başarı şey oluyor, evet. Yani o gündeliklik oluyor.
Yani o gündelik yaptığın şey de belki de kendini iyi hissetmek, iyi hissederek devam etmek diyebilir miyiz? Ya da
iyi hissetmek. Ya bazen de iyi hissetmemek. Ya ben iyi hissetmesem de oturuyorum. Akşam ben kalmaysam da oturuyorum. Şey yapsam. Yani onu yapmazsam kendimi çok başarısız hissederim. Gerçekten ve ekstra kötü hissederim yani. Böyle bir şey gibi, bir sülük gibi, bir şey gibi, bir toplumun böyle kenara attığı bir yaratık gibi falan hissederim. Abarttım ama kötü hissederim yani.
Ya aslında iyi hissetmek dedim çünkü...
Bu benim için bu arada. Pardon böldüm ya. Bunu yapmayanlar böyle değil de demek istemiyorum. Ben öyle hissederim.
Anlıyorum. İyi hissetmek dedim çünkü çok fazla İngilizce kelime kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü zaten istemeden kullanıyorum çok fazla ama... Yani aslında Türkçe'de karşılığı olmayan, hatta başka bir ya da iki podcast'te daha kullandığımız tabir var. Hani content hissetmek diyeceğim. Hani mutlu, iyi arasında bir yerde ama Türkçe bence karşılığı yok. Hatta yani Fransızca'da da var. Aynı şekilde şey yapılıyor. Fransızcadan da bir sürü kelime girmiş Türkçe'ye. Bu niye girmemiş diye ara ara düşünüyorum yani.
Huzur ve tatmin karışımı bir şey yani.
Evet, huzur, tatmin, şey, mutluluk falan gibi bir şey olarak özetleyebiliriz. O şekilde hissetmek olarak tabir etmek istedim ama hani işte basitleştirmeye çalışınca kelimeler, evet, bazen doğru anlam yüklenmeyebiliyor. Peki sen kendini başarılı buluyor musun?
Huu, ilginç. Yani Bazen evet, bazen hayır. Biraz mükemmeliyetçiyim galiba. Ben çok beğenmiyorum her zaman yaptığım şeyleri. Ama bazen de beğeniyorum yani. Bazı şeylerimi çok beğeniyorum. Bazı şeylerimi hiç beğenmiyorum. Tek bir şey biliyorum. Yani insanların bana biçtiği ve benim bazı eserlerime biçtiğim değer veya klas yani koyduğum yer ile benim yaptığım yer çok farklı. Hani sadece bunu söyleyebilirim. Yani kendimi değerlendirme şeyim biraz farklı. Nasıl olduğunu tam şey yapmıyorum. Ben böyle çok düşünmemeye de çalışıyorum bunu. Hani biraz daha böyle biraz görev gibi, biraz ibadet gibi falan.
Biraz sanki self-criticalız gibi mi anladım? Ben mi doğru anladım?
Ya bir kırbaç tabii ki var yani. Bir hani bir şeyde şu dönemde iyi olmak istiyorsan, bir de sürekli birbirimizi karşılaştırabileceğimiz, yani kafamızın o yönünün çok çalışacağı bir ortamdayız. Devamlı gördüğümüz bir ortamdayız. İster istemez en karşılaştırma yapmayan bile karşılaştırma yapacak yani bir şekilde. Böyle bir durumda olduğumuz için o kırbaç durmuyor. O kırbaç hep var. O her zaman daha fazlasını yapmalısın, şey yapmalısın gibi. Burada da yani burada biraz bilime şey yapmaya çalışıyorum. Bilime biraz güvenmeye çalışıyorum. Yani bir miktar stres, kontrol altında bir miktar stres. Bu his öğrenmek için çok iyi, ilerlemek için çok iyi. Yani bu psikolojik bir gerçek. Ve bir noktadan sonra genelde stres ve performans şeyini şöyle bir bell curve olarak şey yaparlar.
Aşağı bakan çanak mı deniyor?
Evet. Öyle yaparlar genelde. Hani belli bir stresi geçtikten sonra sıkıntı olmaya başlar gibi anlatırlar. Bu arada onun da böyle çok ilginç, değişik şeyleri çıktı. Yani düşündüğümüzden çok daha fazla stresi de kaldırabiliyormuşuz aslında performans açısında. Belli şeylerde, belli şartlar olursa. Onu o dengede tutmaya çalışıyorum yani aslına bakarsan. Çünkü bir miktar stres olmayınca gerçekten böyle 2-3 gün bir bakmışsın böyle rahat rahat takılmışsın, şey yapmışsın. Yani sürekli stres olmak zorunda güzel stres. Hani yoksa böyle yaptığın şeyi dinlemeye başlıyorsun böyle ve bir bakmışsın bir saat şarkını dinlemişsin. Dünyanın en iğrenç aktivitesi sen niye kendi şarkını dinleyip böyle oh yeah falan hani niye o kafaya giresin ki hani orada sen yapman lazım yani sus ve otur ve yap anladın mı? Ama işte çok yap kafasına girince de hiçbir şey olmuyor falan.
Çok ufak bir şey soracağım tamamen kişisel meraktan. Yaptığın evet. Şarkıları dinliyor musun? Çünkü başka bir tane müzisyen arkadaşım yayınladıktan sonra olabildiğince dinlemiyorum demişti. Yakın zamanda konuşuyorduk hatta.
Çok tarafım yani arkadaşın şeyine, yaklaşımına ben de öyle düşünüyorum. Yayınlanana kadar çok dinliyorum. Yayınlanmadan hemen önce yani her şey hazır olduğunda da bazen dinliyorum. Ama bir noktayı geçtikten sonra açmıyorum, asla açmıyorum. Niye öyle bilmiyorum yani o geride kalması, o şeyi falan. Hiçbir şekilde bana tat vermiyor. Öyle. Doğru. Yani ben de öyle yaklaşıyorum. Yani güzel bir yaklaşım bence.
Yani belki de o yani o şarkıyı bir proje olarak görecek olursak hani yayınlandığında o proje bitiyor ve biten bir şeye sürekli açıp bakmak belki yapan kişi tarafından çok ne bileyim yani verimli demeyeceğim ama çok bir şey katmaz zaten artık insana ya da belki de zaten kritik tarafın yüksek sesle konuşuyorsa belki kritize edecek yerler bulmaya devam edip kendi kendine daha demoralize edebilirsin de belki gibi düşündüm bilmiyorum.
Haklısın aslında ya onlar da var ama yani basit de değil o kadar ilginç bir kavram bu çünkü canlıda çalınca hiç öyle hissetmiyorsun yani canlıda çalınca hiç öyle hissetmiyorum çok mutluyum bazen birkaç yeni şeyler de ekliyorum ama mesela oturup mesela hani seninle oturuyoruz şu an açıp dinlesek hiç hoşuma gitmez ama ne farkı var ki yani hani canlıda biraz daha bir şeyler daha anda yaratılıyor.
İşte yapabilme ve ekleyebilme yetisi belki de canlıda ufak tefek de olsa o bile büyük
evet, bir şey. Belki de rolü değişiyor. Yani aktif bir şey haline geliyor. Bir araç haline geliyor. Öbüründe böyle biraz daha bir obje gibi falan. Evet. Yani bunu bilmiyorum. Acaba ileride nasıl olacak? Hep böyle mi olacak? Falan.
Göreceğiz diyelim. Peki Sence herkes sevdiği iş mi yapmalı? Tartışma yaratan bir soru bu. Standart kapanış sorularından ama böyle peş peşe çok farklı cevaplar duyduğum oldu. Öyle diyeyim. Senin cevabını da merak ediyorum.
Bence harika bir eklenti bu arada. Tam da böyle zamanında böyle yerinde geliyor. Yani bence herkes sevdiği işi kısa cevabı hayır bence yapmamalı yani niye yapıyorsun ki falan yani ne gerek var gibi bir şey diyebilirsin. Neden? Yani bir sürü sebebi olabilir. Herkes sevdiği şeyi biliyor mu ki yani? Hani ya da hani konu sevmek mi? Hani sevmekle mi giriliyor bu iş mevzusuna? Mesela ben sevdiğim için mi yapıyorum? Yani sevmek bence çok böyle yeterli kalıyor mu bilmiyorum o noktada. Biraz
Aynen.
nasıl...
Content hissetmek diyeceğim. Türkçe'ye bu kelimeyi sokmamız gerekiyor.
Evet, yok bu arada content hissettiği şeyi mi yapmalı dersen yani daha evet'e yakın bir cevap veririm. Sevmek deyince sadece biraz daha farklı şey oluyor. Ya benim bir felsefe hocam vardı. Benim de çok iyi eğitimler almama vesile olan bir kadındı. Eylem Özaltun. Çok değerli bir ya Türkiye'nin en değerli felsefecilerinden biri ve çok genç ve bu gençliği yanında çok şey yani gerçekten çok büyük yerlere gelebilecek bir insan. Bu kadın bana hep şey diyordu felsefeyle alakalı. Başka bir şeyi yapamayan insanlar bunu yapar diyordu yani. Ya da şöyle de bunu koyabilirsin. Yani ben bunu başka hiçbir şey yapamadığım için yapıyorum yani. Bunun dışında başka bir şey yapamıyorum. Ne yazık ki ya da ne güzel ki benim durumum da o. Ben yani bundan başka bir şey yapamıyorum. Yani bana iyi gelmiyor, hiç iyi gelmiyor. Ondan hani sevmek biraz yalancık olabilir anladın mı? Sevmek böyle bunlar böyle çok şaşalı şey kelimeler. Bence de content kelimesi hani çevirirsen İngilizceden daha güzel. Ya bir de bu bir şey yani bu bir böyle bir kaçınılmazlık ya. Hani başka hiçbir şey yapamıyorsan ve bunu yapabiliyorsan ve ölmüyorsan yani oluyor yani bir şekilde falan. Çok da böyle o yüzden herkes istediği şeyi yapmalı mı diyemem. Bilmiyorum
Benchmark çok
sevdiğim.
düşük yalnız farkında mıyız ölmüyorsan?
Ne olarak?
Benchmark'ımız çok düşük.
Öyle öyle birazcık şey birazcık sert realist bir yaklaşım ben sunuyorum. Benim sunduğum şey biraz öyle oldu.
Bence güzel.
Ama bana katılmayacak insan çok olur yani bu konuda.
Yani herkesin hayat görüşü, tecrübeleri, geçtiği, yürüdüğü ve yürümeye devam ettiği yollar farklı. Zaten podcast'ın amacı da farklı hikayeleri ve farklı yolları dinleyicilerle paylaşmak olacağı için herkesin birbiriyle anlaşmasını değil, saygı duymasını ve farklı fikirleri duymasını, duymaya açık olmasını istiyorum. Beklentim bu genel olarak bu projeden. O yüzden hani İngilizce'de agree to disagree diye bir tabir
Evet.
vardır ya, anlaşmayabiliriz ama birlikte var olabiliriz farklı fikirlerle. Belki öyle düşünmek daha iyi
Bir elin
olabilir.
nesi var? İki elin sesi var mı demek istiyorsun?
Gibi ama o eller farklı olabilir yani.
Burada bitirelim mi bu şeyle? Bir elin nesi varlı? Yok, sen karar veriyorsun. Ben sadece şaka yapıyorum.
Son bir sorum var. Onu da sorup bitirelim. Meslek değiştirmek isteyenlere önerilerim var mı?
Var. Var. Aşırı spesifik önerilerim var. Hep psikolojiden geldiğim için.
Buyur.
Ne hakla diyecek birçok insan. Ben yine söylüyorum. Kararı yavaş vermelerini ben tavsiye ederim. Tavsiye kelimesini çok sevmiyorum ama fikrimce karar bence yavaş, sakin ve aşamalı verilmeli. Kimse dinlenmemeli zaten kendin dışında genel olarak. O bir şey. Yani onu bence herkes zaten anlıyordur, biliyordur genel olarak. Çünkü sizle alakalı bir karar. Ama hayatta olan bitenler de o kararı verilirken hayatta olan bitenler çok dikkate alınmalı. Yani dönemsellikler, şunlar bunlar. Ben dedim ya benim konum biraz bağımlılıktı. Zamanında çok bağımlılık çalıştım, ruhsal hastalık çalıştım falan diye. Ya mesela bir şey kullanırken mi o fikir geliyor, bir şey kullanmazken mi o fikir geliyor? Bunlar çok önemli şeyler. İnsanlar bunu çok düşünmüyor yani. Hani akşam vakti sen alkol aldığında bu fikrin geliyor olması mesela ne ifade ediyor? Onu düşünmek lazım mesela. Ya da hani o senin şeyin mi aslında özgürleştiğinde düşünebildiğin bir fikir olduğun için mi o zaman geliyor? Yoksa aslında bu bir hayal olduğu için yani hani biraz daha böyle olmaması gereken bir şey olduğu için mi aslında o zaman geliyor? Yani devamlı mı öyle oluyor? Yani bu düşünceler ne zaman geliyor? Hani bunları bir bence düşünmek lazım. Bence imkanı olan yani bunu çok ucuza yapan insanlar da var. Yani bir terapist görebilir. Yani bizim zaten genel olarak hani psikoloji şey yaptığım zaman boyunca ben çok fazla terapist arkadaşlarım da var. hep yapmaya çalıştığımız ve vermeye çalıştığımız bir şey vardı. O da yani imkanı olan, çok ucuza var bunlar, terapiye gitsin arkadaşlar gibi. Hani bir problemin olması gerekmez yani. Bir karar vermek için de bunun şeyini yapabilirsin. Hani ikinci bir ses oluyor ama objektif bir ses. Yani bir arkadaştan onun sesini vermesini bekleyemezsin. Arkadaşın görevi çünkü biraz daha böyle taraflı olmaktır, biraz daha destekli olmaktır. Yani terapiyi öneririm kesinlikle bu bağlamda bir şey yapmak adına.
Onun dışında başka var mı aklına gelen bir şey? Çünkü çok böyle bir dolu başladın. İki şey söyledim.
Çok dolu başladım ama yok, bu kadar, en önemlisi bu. Yani, zaten bunu böyle çok altına gidebilirsin ama hani zaten çok dev bir konsept yani.
Okay. Çok evet. Teşekkür ederim. Çok keyifli
ben
bir sohbetti.
Ben çok teşekkür ederim.
Zaman ayırdığın için tekrardan teşekkür ederim. Umarım dinleyiciler için de keyifli bir sohbet olmuştur, ilham verici bir sohbet olmuştur diyorum.
Umarım olmuştur. Ben de bu imkanı verdiğin için çok teşekkür ederim.
Haberleşmek üzere.
Haberleşiriz. Görüşürüz. Hoşça kal.
Bye bye.